SBS Türkçe ilesiniz. Melbourne Üniversitesi'nin düzenlediği Civil Society in Asia, yani Asya'da sivil toplum konferansına katılan Pınar Demircan, SBS'in Melbourne stüdyolarını ziyaret etti. Türkiye'deki çevre hareketinin yaşadığı sorunlar hakkında bir sunum yapacak. Sunum öncesi bizimle konuşmayı kabul etti.
Öncelikle çok teşekkürler davet ettiğiniz için. SBS'i de sizin vasıtanızla tanımış oldum. Burada aslında sunum çevre hareketiyle ilgili. Evet, bunun nükleer boyutu biraz işin içine giriyor. Ben nükleer konusunda 2013 yılı ağırlıklı olmak üzere çalışmaya başladım. Çünkü bir Fukushima nükleer felaketi meydana gelmişti 2011 yılında. O zaman Japonya'da da 2 yılını geçirmiş biri olarak fazlasıyla etkilenmiştim. Orada neticede ikinci yurdum diyebileceğim bir ülke. Ve hani Fukushima nükleer felaketinin detaylarını öğrenmek ve hani Türkiye'ye anlatmak gibi bir misyon edinmiştim. Ve bunu da hala sürdürüyorum. Bu Fukushima nükleer felaketi nükleer santrallerle ilgili bazı gerçekleri hani anlamayı sağladı. Yani sadece bir deprem ve tsunami olarak biliyoruz gerçekleşme nedenini Fukushima nükleer felaketinin, ama esasen alınmayan önlemler söz konusu arka planda. Yani devletin ve şirketin birlikte hareket etmesi, ki bu bütün hükümetler için geçerlidir. Birlikte hareket etmiş olmaları, önlemleri almamış olmaları, meydana gelmesi ihtimali bulunan deprem ve tsunamiye yönelik tabii bu önlemlerden bahsediyorum. Onları bile almamış olmaları oldukça etkileyiciydi. Bunları hep zaman içinde öğrenme fırsatı buldum. Öğrendikçe de işin içine daha fazla girdim. Sonra da işte bu Melbourne Üniversitesi'ndeki sunuma uzanan bir yol açıldı önüme. O da tabii 5 yıl öncesinden bahsediyorum. Doktora yapmaya karar verdim bu alanda. Yani aynı zamanda nükleer karşıtı bir somut bir duruş hani ortaya koymaya çalışırken, diğer tarafta akademik alanda da yürüme kararını aldım diyebilirim.
Fukushima sonrası Almanya nükleer enerjiden vazgeçme kararı aldı. 2022'den sonra nükleer enerji olmayacak, evet. Almanya'da. Evet. Türkiye'de tam tersi bir yönde ilerliyor. Evet. Fukushima'dan sonra nükleere yönelmeye başladı. Evet. O yüzden Türkiye'deki nükleer hareket, nükleer karşıtı hareket burada önem kazanıyor tabii ki. Türkiye'deki nükleer enerji karşıtı hareketin durumu hakkında bize biraz bilgi verebilir misin?
Şimdi çok güzel bir noktaya değindiniz. Almanya nükleer enerjiden çıkıyor ve Türkiye tam da Fukushima nükleer felaketi meydana geldikten 2 yıl sonra Japonya ile bir nükleer santral kurmak üzere anlaşma yaptı. Beni de aslında tetikleyen bu oldu. Çünkü o Fukushima nükleer felaketi yaşatan bir devletle bizim ülkemiz anlaşma yapıyor. Kaldı ki Türkiye bir deprem ülkesi. Ve aynı zamanda üç tarafı denizlerle çevrili. Hani tsunami olmaz diyorlar. Hadi olmasın, ama bir iklim krizi ile karşı karşıyayız. Deniz seviyeleri yükselecek. Hani çok farklı bilinmezliklerle karşı karşıyayız esasen. Ve bu ortamda bana çok sorumsuzca gelmişti. Nazım Hikmet'in şiiri vardır. Kız çocuğu. Bunu ben 6 yaşımda falan dinlemiştim. O zamandan beri bir hassasiyetim var nükleer konusunda. Uzamda ve zamanda bir sınır tanımaksızın etki etme ihtimali bulunan bir endüstriyel dışsallıktan bahsediyoruz. Yani izotoplar var. 2000 çeşit izotop var. Uranyumun işlenmesiyle ortaya çıkan. Ve bu arada bu işin meydana gelmesi sadece nükleer santrallerle ilgili değil. Uranyum madeninin yerin altından çıkartılması, işte yakıt haline getirilmesi, nükleer santralde proses edilmesi, kullanılması, aynı zamanda silahlanmayı da besliyor biliyorsunuz. Uranyum mermileri vardır. Yani o yakıt yapılırken dahi nükleer silahlanma besleniyor. Kaldı ki nükleer santralde de proses edilerek onun çıktılarından elde edilen plütonyumla da başka silahlar yapılabiliyor. Tekrar tarihten bir örnek vermek gerekirse, Hiroşima atom bombası uranyum bombasıdır. Ama oraya Nagasaki'ye atılan bomba plütonyum bombasıdır. Deneme yapılmış açıkça. Bugün bizim nükleer enerji olarak bildiğimiz enerji türünün gerisinde bir silahlanma politikası yatıyor. Bu bağlantıları gördükçe de dünya dünyanın daha fazla hani anlaması, bu detayların kaçırılmaması, yani detay değil aslında ama günlük hayatın içinde o kadar gerilerde kalıyor ki hani biraz daha su yüzüne çıkarılması için hani uğraşmak gerektiğini düşünüyorum. Türkiye'deki nükleer karşıtı hareketin durumu siyasi iktidarın aldığı kararlar doğrultusunda evrilmek zorunda. Bütün ülkelerde olduğu gibi. Ama bizim ülkemizde çok sert çarpışmalar yaşıyoruz. Çünkü fazlasıyla demokratik hak ve özgürlükler kısıtlanmış durumda bizim ülkemizde. Yani bu da bizim 2015'e geçmişe uzanan, 2015 yılına uzanan bazı değişimler var. İşte o ilk mesela Akkuyu Nükleer Santrali için 2010 yılında bir anlaşma yapılmıştı. Onun üzerine bir Environmental Impact Assessment dediğimiz çevre etki değerlendirme süreci geçirildi. Buna karşı sivil toplum örgütü davaları açtı. Fakat ardından 2016'da olağanüstü hal ilan edilince ne oldu? O bütün yargının üzerinde yürütmenin bir baskısı oluştu. Ve bütün davalar reddedildi. Bunları direkt bağlantılamıyoruz ama mutlaka aralarda açılan kapılar var birbirine. Çünkü şu kabul edilebilir bir şey değildir. Bir mahkeme öncesinde Cumhurbaşkanı bazıları bu nükleer santrali istemiyor. Biz ne olursa olsun yapacağız demişti. Bu yürütmenin açıkça yargı üzerindeki etkisini göstermektedir. O yüzden nükleer karşıtı hareketin çok sıkışmış halde olduğunu söyleyebilirim. Sinop'ta da bir 2013 yılında Japonya ile anlaşma yapıldığı zaman nükleer santral kurmak üzere bir halkın katılımı toplantısı organize edildi. Fakat bu halkın katılımı toplantısına halk katılamadı. Katılımın talebinde bulunmuş olmasına rağmen katılımı engellendi. Yani halkın katılamadığı halkın katılımı toplantısı yapılmış oldu. Nihayetinde Cumhurbaşkanlığı sistemine geçildi ama bunun da öncesinde bir mega projenin yolu açıldı. Ne o? İşte İstanbul, Kanal İstanbul, Boğaz Köprüsü, 3. Havalimanı. Bunlar mega projeler kapsamında nükleer santrallerle beraber alınmış oldu. Fakat burada altını çizmek istediğim bir konu var ki mega proje denen şeyin içinde farklılıklar var. Özellikle nükleer santraller bağlamında. Bu nükleer santrallerin reaktörlerinin, yani santral zaten reaktör. Ama tesisin diyelim, tesis içindeki reaktörlerin yapılma şekli ise build, own, operate denen, yap, sahip ol, işlet şeklinde olacak. Bu yapacak olan ülkeye dönük bir ifade. Yani o ülke, mesela Rusya diyelim Akkuyu için, o ülke yapacak, sahip olacak, nükleer santrali ve işletecek. Sinop için Japonya idi ki iptal oldu bu proje biliyorsunuz. Belki hani buradaki yurttaşlar fazla belki takip edememiş olabilirler ama Japonya iptal etti. Bütün yurt dışı projelerini iptal etti Japonya. Fukushima'nın maliyetleri çok yüksekti, katlanamadı onları karşılamaya. Ve şimdi belki de Rosatom talip olacak Sinop'a. Henüz bilmiyoruz. Yani hükümet vazgeçmiş değil Sinop'taki projeden. Mega proje kapsamında nükleer santraller uygun değil. Çünkü köprüler veya işte şehir hastaneleri, Kanal İstanbul falan hani diyelim. Bunlar yap, işlet, devret. Ama nükleer santral yap, sahip ol, işlet. Bir kere burada hani büyük bir uçurum var. Üstüne de Cumhurbaşkanlığı sistemi gelince zaten bütün yapılmak istenenler kuralına uydurulmuş oldu.
Türkiye'deki diğer mesela termik santraller konusu gündemde şu anda. Evet. Daha önce hidroelektrik santraller gündemdeydik. Şimdi nükleer enerji tartışmasında siz getirdiniz bize. Bunların arasında bir koordinasyon var mı? En azından çevreciler arasında.
Mesela ekoloji birliği kuruldu. Bu bütün farklı mücadele alanlarını birleştirmeyi, buluşturmayı amaçlayan bir oluşum. İşte buna zaten ihtiyaç var. Çünkü bu kadar güçlü bir yürütmenin karşısında, yani her şeyin üstünde, yargının ve yasamanın da üstünde. Fakat miting yapmak istiyorlar, önleri kesiliyor, izinler verilmiyor. Zaten son dönemde izinler o halde şeye bağlanmıştı. Valilik iznine tabi olmuştu. O kalıcı hale getirildi şimdi. Mutlaka bir miting için başvurmak gerekiyor, izin almak gerekiyor.
Perşembe günü bir sunum yapacaksınız. Evet. Orada diğer ülkelerden gelen insanlar da sunum yapacak. Evet. Bu size bir fırsat yaratacak herhalde.
Ben burada bir yazmış olduğum akademik makalenin sunumunu gerçekleştiriyor olacağım. O anlamda da tartışmaya açıyorum Türkiye'deki meseleyi esasen.
Pınar Hanım çok teşekkürler. SBS'e uğradığınız için.
Sağ olun. Yeşil Gazete'yi okumalarını dilerim. İnternetten okunabiliyor yeşilgazete.org. S ile yazılıyor tabii. Bir de sivil sayfalarda da yazıyorum. Ben yazmayı da bir aktivizm olarak görüyorum aynı zamanda. O nedenle umarım buluşuruz satırlar arasında.
Çok teşekkürler.
Beğen, paylaş, yorumla. Facebook'ta SBS Türkçe'yi takip edin.